Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel. Teknik masada Cihan Aydoğan bulunuyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle bir arada olacağız. İletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz koçveiltica@trt.net.tr. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları bağlamında mültecilerin, sığınmacıların durumu, sığınmacı ve mültecilere uluslararası anlaşmalarla sağlanan haklar, yaşam hakkını korumadan başlayıp keyfi gözaltıları engelleyen standartlara, çalışma, eğitim hakkına kadar uzanan çerçeveyi ele alacağız. Telefon hattımızda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç bizlerle. Hoş geldiniz Taner Bey. Stüdyomuzda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Elif Özmenek Çarmıklı. Hoş geldiniz sizler de. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyavuz. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Sayın Kılıç, söze sizinle başlamak istiyoruz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabul edilişinin üzerinden 67 yıl geçti. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala dünyanın hemen hemen her yerinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Biz bu bağlamda sığınmacıların ve mültecilerin durumunu konuşmak istiyoruz sizlerle. Buyurunuz.
Evet, bugün çok insanlık ailesi açısından, insanlık tarihi açısından önemli bir günün yıl dönümü yaşanıyor. Gerçi bu belgenin kabul edilmiş olması ve geçen zaman içerisinde maalesef insan hakları ihlalleri ortadan kalkmış değil. Değişik zamanlarda maalesef boyut kazanarak değişiyor. Fakat ben şunun üzerine duruyorum. Hukuki anlamda soft hukukun bir parçası insan hakları evrensel bildirgesi. Yumuşak hukukun bir parçası. Fakat sonrasındaki birçok Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne denetleme, raporlama mekanizmaları içeren birçok sözleşmeye esin kaynaklı yapmış bir metindir, uluslararası metindir. Bu anlamda yani insanlık ailesi adına yani tarihi özelliği yadsınamaz. Fakat günümüzde halen bu alanda yapılması gereken çok önemli meselelere de ihtiyaç olduğunu göstermekte. Özellikle konumuz açısından mülteciler ve sığınmacılar açısından değerlendirirsek beyannameden hemen sonra yani 50'li yılların başından itibaren beyannamedeki her bir hak hakkında müstakil Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri oluşturulmaya başlandı. Ve bunların da en başında o tarihteki özellikle Avrupa'daki 21 milyon civarı kişinin kendi vatandaşı olduğu ülkede değil de bir başka ülkede bulunduğu gerçeği göz önüne alınarak bu kişilerin başta sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bu sözleşme oluşturulmuştu. Ve yerel entegrasyonu hedef alan 1951 yılında Cenevre'de imzalanan sözleşme imzalanmıştı. İlk olmasına rağmen maalesef sonraki yıllarda diğer alanlarda olduğu gibi gelişmeler yaşanmadı. Ek protokoller ve denetleme ve raporlama mekanizmaları geliştirilemedi bu alanda. Bu alanda Soğuk Savaş'ın belki sonraki yıllarda bitmiş olması, mültecilere yönelik dünyada gözlemlenmeye başlanan devletler boyutunda olumsuz bakış açısı, yani bu uluslararası hukukun gelişmesine zayıf bıraktı belki biraz. Bunu görmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Fakat bu haliyle dahi yani insanlık ailesini içine alan çok sayıda ülkenin imzacı olduğu, taraf olduğu bu tür metinlerin oluşturulması, ülkelerin taraf olarak takım sorumluluklar üzerine alması yine de son derece önemli. Fakat yeterli değil. Yani halen olması gereken korumanın daha altındaki seviyelerde bulunuyoruz maalesef. Son bir yıldır hem Türkiye'de hem bölgemizde, Avrupa'ya uzanan süreçte buradaki hukuki korumanın aslında ne kadar zayıf olduğunu, kaçak noktaların olduğunu, yapılması gereken daha birçok şey olduğunu hepimize gösterdi diye düşünüyorum.
Taner Bey merhaba bu arada. Bir şey sormak isterim size. Şimdi çok parlak veya pembe bir tablo yok bildiğimiz gibi. Şimdi bir tarafta ulusal hukuk ya da Avrupa Birliği hukuku genişliyor. İnsanların lehine genişleyebiliyor. Bir tarafta da bu 51 anlaşmayla başlayan bu mülteci hukuku, sığınmacı hukuku her neyse böyle bir hukuki sistem getirildi. Ama zannedersem sizin katılır mısınız? Zannedersem uçurum gittikçe açılıyor bir yandan da. Hani bir tarafta normal hukuki özgürlükler genişletildikçe mülteciler için yapılan şeyler bu sistem içerisinde herhalde entegre edilmiyor değil mi? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Gittikçe kopuyor birbirinden sanki.
Yani şöyle o sözleşmenin imzalanmış oldu. Yani 50'li yılların başından 80'lere 90'lara gelene kadar belki Avrupa'da gerçi dünyadaki meseleleri konuşurken ister istemez Avrupa'ya gözlerimiz çevriliyor ama burada da belki üzerinde durulması gereken şeyler var. Yani mülteci koruması her ülkenin aslında sorumluluğu altında. Yani Rusya'nın da Çin'in de Arap ülkelerin, Müslüman ülkelerin her ülkenin üzerine sorumluluklar düşüyor ama belki daha çok sanayileşmiş ülkelere de dikkatler çevriliyor. Avrupa'ya tekrar dönersek belki iş gücü ihtiyacı da göz önüne alınarak 80'li 90'lı yıllara kadar mesela bir iltica başvurusu yapıldığında nasıl bir metot izleneceğine dair mesela Birleşmiş Milletler'in bile bir guideline'ın gelişmediğini biliyoruz. Yani bırakın mülteci olduğunu ispat gibi bu günümüzde gelen son derece zorlu prosedürü. Kişinin sadece irade beyanının yeterli olduğunu, yani ben ülkemden kaçtım geldim mülteci olmak istiyorum beyanının dahi yeterli kabul edildiğini ve ona o korumanın sağlandığını, bir takım sosyal hakların sağlandığını görüyoruz. Ama 90'lı yıllardan itibaren buradaki ibrenin belki de Avrupa'daki hem demografik boyuttaki değişiklikler hem iş gücü piyasasındaki değişimlerle ibrenin yani olumludan olumsuza doğru çevrildiğini görüyoruz ve hem güvenlik odaklı yaklaşımların Avrupa'da geliştiğini ve sınırlarda fiziki güvenlik önlemlerinin sürekli arttırıldığını görüyoruz. Hem de hukuki açıdan mülteci hukukuna getirilen yeni kavramlarla adeta mülteci hukukunun sağlamış olduğu insani korumanın hukuki anlamda iyileş edilerek içinin boşaltılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun birçok örnekleri var. Yani mülteci hukukuna sonradan sokulan bir takım kavramların bence meşruiyeti tartışmaları söz konusu.
Yani mülteci hukuk gittikçe öyle diyebilir miyiz? Demin uçurumla kastettim. Gittikçe adeta özerk, bağımsız, mültecilerin aleyhine işleyen ve genel hukuk sistemini içine oturtulmayan bir sistem haline geldi. Bunu diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Yani ülkelerdeki siyasi ve politik gelişmelere göre bir de hangi ülkeden hangi ülkeye mülteci hareketi olduğuna da bakılarak değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Yani maalesef mülteci hukuku birçok disiplini, birçok ilişkiyi kesen de bir yerde duruyor. Yani o iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, politik, mali, turistik ilişkiler mültecinin kaçtığı ülke ile sığındığı ülke arasındaki ilişkiler üstüne maalesef değişik pazarlıklara konu olabiliyor. Bu Biraz böyle. Eskiden bile belki böyle ama burada hukukun işte devreye girip insan hakları hukukunu ve mülteci hukukunun etkin bir şekilde devreye girip, yani alet olarak değil, etkin bir şekilde girip buradaki denetim yapacak olan da mahkemelerdir. Orada bir dakika, yani sizin siyasi, ekonomik, askeri, ticari ilişkilerinizin önemi yok. Burada insani bir alan var. Bu insani alanın korunması gerekir denmesi gerekiyor. Bunu insan hakları örgütlerinin yapması gerekiyor. Yargının yapması gerekiyor. Bu bir ülkede ne kadar ciddi ve etkin bir şekilde yapılabilirse o ülkenin hani hukuk devleti olma özellikleri açısından da seviyesinin yüksek olduğunu kanaatimce göstermektedir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerlendirmeleriniz için sağolunuz.
Ben çok teşekkür ederim bu önemli günde böyle bir fırsat verdiğiniz için. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'tı telefon hattımızdaki konuğumuz. Sayın Çarmıklı efendim, siz söyleşiye katılın istiyoruz. Konuya ilişkin yaklaşımınız nasıl? Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin politikalarını nasıl yorumlarsınız bu özel günde?
Şimdi aslında Taner Bey'in bıraktığı yerden belki devam etmek gerekiyor. Çünkü son yıllarda baktığımızda Avrupa Birliği'nin özellikle göç politikalarını dışarıya doğru itmesinin sebepleri nedir sorusu akademide çok tartışıldı. Hocam da yakından takip etmiştir. Oradaki şeylerden en önemli unsurlardan bir tanesi bu insan hakları meselesi. Yani bir sığınmacının, bir göçmenin artık Avrupa'nın liberal devletlerinin sınırının içine girdikten sonra hukukun bütün ayrıcalıklarından yararlanması aslında bu sistemleri çok ciddi sarsan bir durum. Yani burada aslında bir taraftan bir kapitalist sistemin şeyleri sorunsal konusu gündemdeyken öteki taraftan da işte güvenlik, toplumsal, sosyokültürel vesaire gibi alanlar birbirleriyle çatışmaya başladı.
Elif Hanım demin şey demiştik, hani bir tarafta evrensel hukuk var. Herkes bu kapsam içine girmesi gerekiyor. Ama sizin dediğiniz gibi bir tarafta da Avrupa'nın başka çıkarları bu evrenselliği değil mi kısıtlıyor sürekli.
Yani Avrupa'nın yani sürekli başka şeyler. Değerleri birbirleriyle çatışmaya başlıyor. Yani bir taraftan normatif değerler, işte insan hakları gibi değerler, demokratik değerler. Diğer taraftan seçilmişlerin bu işin iyice siyasileşmesiyle beraber seçmenlerine vermesi gereken cevap. Aynı zamanda özel sektörün işte ucuz emek ihtiyacını karşılaması gibi bir ihtiyaca cevap vermesi gibi birbirleriyle çok boyutlu çatışan bir konu olarak ortaya çıkıyor. Ve bununla hani göç kontrolü mekanizmalarına baktığımızda çok enteresan mekanizmalar ortaya çıkıyorlar. Yani bu normatif değerler, insan hakları vesaire sizin söylediğiniz gibi daha sığ bir hale mi gelmeye başlıyor? Evet.
Fakat
tabii kesinlikle
bu hep
öyle
değil miydi Elif Hanım? Hani şey diyoruz sürekli, bir şey soruyorum. Hep şey diyoruz. Son zamanlarda acayip kötüleşti. Sığınmacının aleyhine oldu. Fakat yabancılar hukukunun karakterinde zaten bu hep böyle değil
yani
miydi?
Yani baktığımız zaman 80'lerden beri, yani hatta 70'lerdeki 73'teki o büyük krizden sonra yavaş yavaş bunların uygulanmaya başladığını görüyoruz. Evet. Şimdi mesela o mekanizmaları şöyle ayırıyorlar. Aşağıya, yukarıya, yani göç kontrolünün aşağıya, yukarıya ve dışarıya doğru atılması gibi. Mesela baktığımız zaman aşağıya doğru atılmasında yerel aktörlerin, yani yerel yönetimlere söz sahibi verilmesi. Mesela Fransa'da bu evliliklerin, sahte evliliklerini takip edebilmek için oradaki yerel otoritelere güç verilmesi ya da polisin mesela sınır kontrollerine bir fiil katılması ya da mesela baktığımız zaman işte carrier sanction dediğimiz ulaştırma araç firmalarına kesilen cezalar, bunlar 1920'lerden beri mesela yapılıyor. Dolayısıyla böyle mekanizmalarla aşağıya yerel yönetimlere itilmesi, işte yukarıya daha supranasyonel bir yapıya itilmesi, yani üçüncü ülkelerle işbirliği yapılması ve sonra da mesela özel sektöre atılması bu sorumluluğun ya da bireylere atılmasını görüyoruz göçle mücadele konusunda. Tabii bunlar her attığımız seviyede, yani işte aşağıya, yukarı ve özel sektör gibi alanlarda kırılmalarda aynı zamanda insan hakları değerleri ve ölçütleri de kırılmaya başlıyor.
Bu sonucu olarak bu toplumlar bölünüyor değil mi sonucu olarak? Şimdi Avrupa Birliği de bir kriz içinde zannedersem değil mi? Daha önce de konuştuk. Evet. Hani bir tarafta bu evrenselliği vurgulamak zorundalar. Bir tarafta olmuyor farklı aktörler. Bir tarafta da bütün o yapı bölünüyor. Bir arada da tutmak zorunda kalıyor bu insanlığı, bu Avrupa Birliği'nin resmi otoriteleri. Peki sizce bu nasıl olabilir? Yani böyle hani yapısal problemler var değil mi? Yani böyle iradeyle olmuyor bu işler. Yani öyle bir sorun var sanki.
Yani tabii buradaki siz de takdir edersiniz ki en büyük sorun şu. Ulus devletleri kendi sınırlarına giren girişi ve çıkışı kontrol etmede mutlak otorite olmak istiyor. Ama tabii bu sınırları aşan bir sorun. İnsanlar bir yerden bir yere hareket ediyorlar. Ve sadece ulus devletinin kontrolüne bırakılamayacak kadar da ciddi bir sorun. Yani burada bir ulus devletinin kendi içerisinde, demin söylediğim işte kapitalist sistem, neoliberal yapı vesaire gibi kendi içindeki bir takım sıkıntılar. Bir de insan hakları hukuku gibi daha üst bir yerdeki büyük bir çatışma söz konusu.
Ama bu çatışmayı çözmek için ancak kozmetik sonuç çözümler yapılabilir herhalde. Çünkü ulusların doğasında bu şey var. Hani belli düzeni sağlamak, bu hep bu doğasında olan, bu kategorik bir şey.
Zaten
bunu çözmek çok zor.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani bizim aslında o mülteci hukuku dediğimiz şeyin çıkmasından sonra ilk defa bu kadar büyük ciddi bir krizle karşılaştı bence uluslararası göç rejimi diyelim. Ve orada da çok ciddi sıkıntıların olduğu, sizin söylediğiniz gibi bu yapılanların aslında kozmetik olarak kaldığı da bugün çok açık bir şekilde ortada.
Peki Avrupa'da şöyle bir şey de var, biraz daha teorik konuşmak gerekiyor. Bir tarafı böyle çok hümanist STK'lar var. Bu STK'lar bazen öyle konuşuyorlar ki, hani çünkü sizin analiziniz çok doğru. Yapısal şey problemler var. Ulus devletin doğasından da kaynaklanan. Şimdi bazı hümanist STK'lar bunları yokmuş gibi de konuşuyorlar. Halbuki hatta daha gerçekçi biraz da yaklaşmak gerekmiyor mu? Çünkü çok böyle soyut konuşulduğu zaman da bu aslında sonuç olarak sığınmacıların lehine olmuyor. Yani ters tepiyor aslında bazen bu hümanist talepler. Burada bir koordinasyon, bir hani analitik bir yaklaşım, politikalar. Burada çok daha dikkatli gitmek gerekmiyor mu? Bunu bazen ben görmüyorum bu sohbetler içerisinde,
çok,
bu diyalogda.
Çok haklısınız. Mesela Türkiye'yi bile hani bazen eleştirirken yani her zaman şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Yani dünyanın hangi ülkesine 2,5 milyon mülteciyi koyarsanız koyun. Burada yaşanan sorunlardan daha az sorun yaşanacağını zannetmiyorum ben. Yani Avrupa'ya gidenler başladığı anda Avrupa sistemi çökme şeyine geldi. Dolayısıyla evet bu şeyler yapılırken sizin söylediğiniz gibi gerçekçi bir şeyde analizler yapılırken gerçekçi bir çerçevede yapılması gerekiyor. Ve belki de biraz daha analitik olma açısından makro, mezo ve makro seviyelerde yapılması gerekiyor. Yani mikro dediğim nedir? Mültecilerin hayatları bundan nasıl etkileniyor? Yani bir insan kaçakçılığı sorununu ele alınırken siz o mültecinin hayatını birebir bunun nasıl etkileyeceğini düşünmeden yapamazsınız. Bakın Türkiye'de giderek kapanan legal yollar insanları illegaliteye, düzensiz bir göçe itiyor. Yani ister istemez. Dolayısıyla yani analizleri yaparken seviyeyi de karıştırmamak lazım. Mesela mezo seviyede olan Türkiye içerisinde yapılan değişiklikler, bunları değerlendirirken makro seviyede yani Avrupa Birliği içinde olan değişikliklerden bağımsız değerlendirmek
kesinlikle
mümkün
doğru
değil. Dolayısıyla yani nerede nasıl bir analiz yaptığınızı anlatıp bir de modelleme gerekiyor. Çünkü Türkiye'de herkes bu göç konusunu şimdi konuşmaya başlıyor ama sizin söylediğiniz gibi artık şeyler kaymaya başladı. Yani realite, seviye, hangi seviyede tartışıyoruz bu sorunu? Çünkü Türkiye'nin mesela yaptığı bir takım şeyler şimdi ortak eylem planı ile beraber alacağı bir takım kararlar göç yollarını değiştirecek belki. Yani hani bunları da fark etmek lazım. Göç tek boyutta konuşulabilecek bir sorun
bir değil. Bir de bazı çıkmazlar
hocam,
var.
Hocam yeni bir soruya geçmeden dilerseniz bir ara verelim söyleşimize. Tamam.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
İnsan hakları bağlamında mültecilerin, sığınmacıların durumu, Türkiye'nin şimdiye dek sürdürdüğü politikalar ve Avrupa ülkelerinin konuyla ilgili politikalarını konuşuyoruz. Elif Özmenek Çarmıklı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Mehmet Okyağız, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden kendisi konuklarımız. Sayın hocam buyurunuz efendim.
Ya şöyle çok enteresan bir konuşma. Ben deminki sözümü biraz geri çekiyorum bu arada. Kendi çelişkilerim de var. Çünkü bir tarafta demiştik gerçekçi olmamız lazım. Bir tarafta da ama çok ütopik de olmamız lazım. Mesela entegrasyon diyoruz. Herhangi bir ülke için geçerli. Fakat zaten bu entegrasyon hep konuştuğumuz konu. Temel hakları vermediğimiz zaman vatandaşlık, seçme ve seçilme her neyse kurumsal haklar da vermediğiniz zaman zaten bu entegrasyon sözü de soyut kalıyor ya. Dolayısıyla aynı zamanda çok radikal taleplerde bulunmak lazım herhalde değil mi? Çünkü sonuçta şey demek birazdan bu bir dünya ve bu insanlara bir ülkeye girdikleri andan itibaren o haklar verilmeleri gerekir ki entegrasyon olsun. Böyle bir şey söylenebilir mi?
Yani akademisyen olmanın en güzel tarafı
değil mi? Bunları
zaten.
Konuşabiliyoruz
yani bunu konuşabilmemiz gerekiyor ve bu talepleri yani demin bence söylemeye önemli. Çalıştığım şey bu. Zaman zaman resmi otoriteler tarafından eleştiriliyoruz biz. Bizler bu önerileri getirdiğimiz
tabii,
zaman.
Bizim
getirmemiz gerekiyor.
Kesinlikle
çünkü bunlar konuşulmadığı zaman da bu göç sorununun ne kadar komplike bir yapı olduğunu anlaşılması
ve Elif Hanım konuşulmuyor. Mesela şimdi bu geleneksel diyelim emek göçmenlerin sorunları da biraz ikinci kaldı. Yani tam bu katılım falan konuşmaya başlanırken şimdi bu kitle göçü başladı. Hı hı. Ve o emek göçünden kaynaklanan yapısal sorunlar bile artık gündeme gelmeye başladı. Dediğim gibi katılım gibi örneğin katılım. Yani şimdi Suriyeliler söz konusu olduğu zaman katılımdan bahsedilmiyor. Yani işler kaydı ve şimdi bunları hocam, biz gündeme taşımamız lazım değil mi?
Tabii kesinlikle ve benim gördüğüm en büyük sıkıntı da şurada göç yönetiminden. Biz aslında göç kontrolü yönetimine doğru
değil
hızla
kayıyor.
Ve dünya kayıyor.
Ve kaydık.
Dolayısıyla şimdi o yöntem göç kontrolü yönetimi olduğu zaman bambaşka öncelikleriniz o masaya geliyor. Ve dolayısıyla ister istemez o göç kontrolünün ana prensipleri işte entegrasyon gibi ikinci plana atılmak zorunda kalıyor.
Tamam,
ve Türkiye zaten kendisi 2000'lerin ortasından başlayan bir göç yönetimi sürecine entegrasyonunu artık biraz ekseni kaymış vaziyette. Ve şu anda Türkiye Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumakla görevli göç kontrolü yönetiminin en önemli
ne yapabilir Türkiye? Türkiye nasıl buna tırnakçası direnecek?
Direnemez. Çünkü direnemez bu bir sistem sorunu. Yani bu uluslararası göç nasıl iki ülkenin işbirliğiyle çözülemeyecek kadar komplike ise Türkiye'de kendi şu anda göç politikalarını oluşturabilecek bir konumda değil. Yani, ama hiçbir ülke değil gibi
değil,
gözüküyor.
Değil mi? Bu geleneksel bir de Türkiye gibi ülkeler geleneksel göç veren ülkeler ya aynı zamanda sanki böyle bir geleneksel eşit olmayan iş bölümü de devam ediyor. Buradan çıkmak çok zor oluyor.
Evet onun tabiatı orada fakat Türkiye'nin yapabileceği şey var.
Ne?
Tamponlaşma süreci içerisinde yani hızlı Avrupa Birliği etrafındaki ülkeleri hatta etrafında olmayan ülkeleri tampon ülke konumuna doğru itiyor. Bundan kurtulmanın tek şeysi Avrupa Birliği sürecini hızlandırmak ve Avrupa Birliği'ne entegre olmak. Bunun dışında Türkiye'nin yapabileceği başka bir yolu yok. Yani kendisinin doğuya doğru uzatabileceği bir göç yönetimi anlayışı olmadığı sürece ki bu ekonomik, politik, kültürel neyse bir sürü gücü içinde barındırmak zorunda.
Avrupa'da herhalde Türkiye'nin bu sıkışmışlığını biliyor. Ve çok güzel de kullanıyor değil mi?
Karşılıklı bir sıkışmışlık var. Şu anda Türkiye'de Avrupa Birliği'nin bu sıkışmışlığının farkında. O yüzden yeni fasıllar açılsın vesaire gibi. Türkiye bu süreci şeye getirmeye çalışıyor.
Yani pazarlık masasına oturtuluyor değil mi insanlar? Böyle diyebiliriz. Bu çok vahim bir şey ama yani yapacak işte, başka bir şey yok aynı zamanda.
O hani demin ilk Tanel Bey'e sorduğunuz soru. Evet yani araç sallaşıyor. Göç İltica konusu, sığınmacılar, mülteciler konusu araçsallaştırılıyor, siyasileştiriliyor ve dolayısıyla da bambaşka bir insani kriz ve
fakat
sorun olmaktan
fakat Elif Hanım çıkıyor. Aynı zamanda demin kapitalizmden bahsettiniz. Bu kelimeyi çok duymuyoruz bu programda da. Öte yandan bu yerel halk da araçsallaştırılmıyor mu? Hani öyle noktalar var ki iç içe girmiş. Mesela yerel halk, işsizler. Yani bir sürü insan Avrupa Birliği'nin kendi yerel halkı araçsallaştırılıyor. Ve bu araçsallaştırılırken bu insanlar sığınmacılarla bunu yapmayalım da diyoruz. Hani o kadar hakikaten dediğiniz gibi yapısal sorunlar var ki iç içe girmiş.
Avrupa Birliği daha doğrusu liberal devletler diyelim. Bütün göçleri kontrol etmek istemiyorlar. Böyle bir şey yok yani. Çünkü o göçten çok ciddi şekilde
faydalanıyorlar aynı zamanda.
Ediyorlar. Çok ciddi yararlanıyorlar. Dolayısıyla buradaki hedef grup nedir? Aslında ona bakmamız gerekiyor. İki tane hedef grup var. Bir tanesi sosyoekonomik olarak daha düşük kesimden olanlar gelmesinler mümkünse.
Gayet
İkincisi de sığınmacılar buraya gelmesinler. Çünkü sığınmacının gelmesi devlet demesi demek, devletin üzerindeki yükün artması demek. Hı hı. Dolayısıyla bu iki grubu hedefliyorlar. Ama yine düzensiz göç gelsin, tabii ki ondan Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar istifade ettiğini biliyoruz. Avrupa'nın ne kadar bu işten, yani kim yıkayacak o bulaşıkları, değil mi?
Tabii.
O hizmet sektöründeki en kötü işleri kimler yapacak? Düzensiz göçmenler yapacak.
Bir de en acı durum bu geleneksel tırnak içerisinde emek göçmenleri diyelim. 60 yıldan beri Avrupa'da yaşıyorlar. Bu yeni gelenlerin bir kısmı onlar için de rekabet gibi geliyor. Hani rakipler.
Kesinlikle.
Değil mi? Bu da sanki çok bilinçli kullanılıyor. Yani böyle bu çarpışma, gerilim ortamı sadece Almanlarla Suriyeliler arasında değil de Fransızlar Suriyeliler. Bu yerel göç, eski göçmenlerle şey arasında bir çatışma var. Bu işi daha da zorlaştırıyor. Yani öyle bir dayanışma ağı kurulamıyor sanki. Ya tüm göçmenlerin arasında,
her zaman
değil
öyledir.
Bu
zor bir şey. Yani şimdi mesela Amerikalı dediğimiz insan bugün Donald Trump mesela diyor ki Müslümanlar gelmesin. Şimdi baktığınız zaman Donald Trump'a, Donald Trump kendisi göçmen zaten.
Amerika
yani
göçmen ülkesi
baktığınız
zaten.
Baktığınız zaman dolayısıyla hani artık öyle bir dünyada öyle bir trend görüyoruz zaten. Eski göçmenlerin yeni göçmenleri ittirmeye çalıştığı.
Ama Amerika'nın söylemesi çok önemli değil. Ama henüz Avrupa'da en azından kimse böyle bir şey daha söylemedi. Bu aslında bir umut mu? Çünkü Amerika uzakta. Onlar söylüyorlar, çok da işin içinde değiller.
Şimdi
ama
burada güvenlik
Avrupalı, sorunu
da var. Yani çünkü Avrupa'da bir şey söylediğiniz zaman Charlie Hebdo gibi çok ciddi bir eyleme dönüşebiliyor. Dolayısıyla artık onlar da bunun farkındalar. Yani Fransa'nın herhangi bir yerinde söylenmiş bir söz artık Suriye'de, Irak'ta çok rahat işitiliyor ve buna karşı devlet dışı aktörler birebir eylemde bulunabiliyorlar. Yani burada bir ciddi güvenlik şeysi var, sorunu var. Ve herkes tabii daha temkinli Avrupa'da. Amerika'daki gibi daha kolay konuşmuyorlar bu konuları konuşurken. Artı daha tabii başka dinamikler var. Yani tam yanında Türkiye var. İşte Suriyeliler var. Başka gruplar var. Dolayısıyla orada da yine siyasi bir hesaplama olarak görüyorum. Öyle düşünmediklerinden değil, daha çok siyasi hesaplamalar kendilerini engellediği için.
Zamanımız var mı? Birkaç dakika.
Birkaç dakika.
Şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında şöyle bir öneri olabilir benim açımdan. Şimdiye kadar gerçekten Avrupa'da ve Türkiye'de de artık yabancılar politikası değil, çünkü hep yabancılar politikasını söylüyoruz, bir, gerçekten bir göç politikası. Hani resettlement policy, bu insanlar gelecek, yerel olacaklar, entegre olacaklar. Bu göç politikası düzeyine, yani yabancılar politikasından göç politikası düzeyine sanki daha geçemedik. Onun için hep böyle geçici şeyler konuşuluyor, değil mi?
Zaten geçebileceğimizi de zannetmiyorum yani.
Siz niye bu kadar karamsarsınız? Başka türlü nasıl çözeceğiz? Bu insanlar geri gitmiyor.
Şöyle, Türkiye'nin doğusunda bu hareketlilik devam ettiği sürece, bu siyasi istikrarsızlık devam ettiği sürece, yani her an kriz anında
ama
siz normalleşme sürecini yaşamanız henüz mümkün değil.
Ama başka çaremiz var mı? İnsanlar burada kalacaklar.
Yok işte, ama onlar da küçük çabalar olarak kalıyor. Hı-hı. Çünkü büyük krizler ne yazık ki medyayı ve siyasi alanı meşgul ediyor. Ama tabii biz akademisyenler olarak kesinlikle göz ardı etmemiz gereken bir alan olarak
kesinlikle
önünde duruyor orası.
Bence de.
Son birkaç dakikalık zamanımız kaldı.
Onu Elif Hanım'a verelim son sözü.
Neler söylemek
istiyorsunuz? Ben şunu söylemek istiyorum. Açıkçası bu insan hakları meselesi çok önemli bir konu. Çünkü insan hakları konusunu da bir şeyini formundan çıkartmamak gerekiyor.
Evet.
Yani bir merhametle, galiba daha önce konuşmuştuk bunu.
Evet.
Merhametle insan hakları arasında sıkışmamalı sığınmacı konusu. Bu çok ciddi bir konu. Yani bu insanların yaşamı. Şimdi mesela kayıp nesillerden bahsediyoruz. Yani olur da bir gün Suriye'de sular durulursa oraya gidecek, orayı tekrar yapılandıracak bir neslin olması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece bu kayıp nesil dünyaya radikalleşme, dünyaya savaş, dünyaya işte kötü olarak dönecek ve bunu fark etmek gerekiyor ki bu uluslararası işbirliği dışında çözülebilecek bir şey yok. Ama bu uluslararası işbirliği sadece maddi olamaz. Siyasi olmak zorunda, insani olmak zorunda, kültürel olmak zorunda. Yani çok boyutlu, tıpkı göç gibi çok boyutlu ve çok
burada da bağımsız araştırmacılara değil mi, akademisyenlere, onlara çok iş düşüyor. Bunu hep vurgulamak lazım.
Evet, ama
çünkü
ne
bizim
yazık
görevimiz
ki
farklı.
Ama ne yazık ki işte göç konusu biraz bir ülkenin pisliği olarak, çok affedersiniz, tırnak içerisinde söylüyorum bunu.
Bir alt alan, yani bir, çok altta bir alan.
Yani bir halıyı kaldıralım, altını serpelim ve temiz gözükelim hissiyatı olduğu için. O araştırmacıların da işi çok zor.
Doğrudur.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağolunuz efendim. Elif Özmenek Çarmıklı ve Mehmet Okyoruz'du bu haftaki konuklarımız. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve ilticada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.